bugünlerde yorumunu yaptığımız 2. Korintoslara mektup, Pavlus'un vahiy yoluyla kaleme aldığı 13 mektubundan biridir. Pavlus 1. Korintoslara mektubu büyük bir hizmette bulunduğu Efes'ten yazdı. Efes'te büyük bir hizmeti vardı ve bu hizmetinden dolayı Pavlus oradan ayrılıp Korintos'a gidememişti. Korintos'ta Pavlus'un kurduğu bir inanlılar topluluğu vardı ama bu topluluk iman hayatında bebekti. Pavlus'un gelmesini arzuluyorlardı çünkü ilgi istiyorlardı. Ancak Pavlus gidemiyordu. Bu yüzden biraz alınıp küsmüşlerdi. Bu nedenle Pavlus onlara ilk mektubunu yazıp daha sonra geleceğini söylemişti. Pavlus Efes'te yaklaşık 3 yıl kaldı. Korintos'a gidemedi ve Korintoslu inanlılar halen tedirgindi. O sırada kendisi şahsen gidemediği için Korintos'a Titus'u yollamıştı. Timoteos, Pavlus'la birlikte Efes'teydi ve ikisi Efes'ten ayrılıp Titus'un Korintos'tan haber getirmesini beklemek üzere Troas'a doğru yola çıktılar. Titus gelmeyince Pavlus'la Timoteos Filipi'ye gittiler. Titus onlarla orada buluştu ve Pavlus'a Korintoslardan haber getirdi ve getirdiği haber iyi haberdi. Korintoslu inanlıların Pavlus'un ilk mektubunda onların sorularına yanıt olarak yazdığı şeylere itaat ettiklerini bildirdi. Pavlus, Filipi'de oturup ikinci mektubunu yazdı. Korintoslar büyük elçinin gelmesini ve onlarla birlikte olmasını istiyorlardı. Ancak Pavlus'la Korintos kilisesi arasındaki ilişki düzelmişti. Bu mektupta Pavlus kalbini harika bir biçimde açar. İkinci Korintoslar mektup, inanlılar topluluğunun iç sorunlarından çok hizmet durumlarını ele alır. Birinci Korintoslar, kilise içerisindeki durumları ve bunların nasıl düzeltileceğini ele almıştı. Ana hatlara gelince bu mektubun ana hatlarını çıkartmak zordur çünkü Pavlus'un diğer mektuplarıyla kıyaslandığında o kadar iyi organize edilmemiştir. Ancak daha çok kişisel ayrıntı içerir. Her bölümde her zaman ana konunun yerini alan ve genelde çarpıcı bir ayetle dile getirilen ikinci derecede bir konu daha vardır. Bu da mektubun ana hatlarının çıkarılıp organize edilmesindeki zorluğu açıklar. Her bölümü ele aldıkça buna dikkat çekeceğiz. Bu mektup 3 ana başlıkta toplanabilir. 1. Tanrı'nın tesellisi. 1 ile 7. bölümler. 2. Yeruşalim'deki yoksul inanlılar için bağış toplanması. 8 ve 9. bölümler. 3. Haberci Pavlus'un çağrısı. 10-13. bölümler arası. Şimdi 2. Korintoslara mektubunun yorumuna kaldığım yerden devam edeyim. Korintoslar mektubun son büyük kısmına geldik değerli dinleyicilerimiz. Bu bölüm elçi Pavlus'un çağrısı hakkındadır. İlk kısmı imanlının yaşayışı, ikinci kısma inanlının verişi adını verdim. Üçüncü kısma da inanlının koruması adını veriyorum. Pavlus'un inanlının verişi hakkında yazmaya başladığında bu radikal bir değişiklikti. Şimdi tamamen yeni bir kısma geldik ve bu ton ve stil bakımından o denli radikal bir değişim oluşturmaktadır ki birçok eleştirmen bunun üçüncü bir mektubun başlangıcı olduğunu düşünmektedir. Doğrusu bu teoriyi kabul edemem. Ton değişikliği başka bir şey temel alınarak kolayca açıklanabilir. Gördüğümüz gibi Korintos'taki kilise bölünmüş bir kiliseydi. Pavlus onlara ilk yazdığında, "Kardeşlerim, Klovi'nin ev halkından aranızda çekişmeler olduğunu öğrendim." diyor. Kilisedeki yani inanlılar topluluğundaki büyük çoğunluk Pavlus'un yetkisine saygı duyuyordu. Pavlus'a karşı çıkan ve otoritesini reddeden bir azınlık vardı. İlk 9 bölümde çoğunluğa hitap etmekte olduğu görülüyor. 10, 11 ve 12. bölümlerde azınlığa hitap ediyor. Bu, ışıktan karanlığa bir değişim gibidir. Bu bölümde elçinin sevgi dolu, büyük kalbini, bir müjdeci ve bir insan olarak kalbini açtığını göreceğiz. Onu daha önce tanımadığımız bir şekilde tanıyacağız çünkü bu kısımda elçiliğini savunuyor Pavlus. Sizinle birlikteyken ürkek ama aranızda değilken yiğit kesilen ben Pavlus, Mesih'teki alçak gönüllülük ve yumuşaklıkla size rica ediyor, yalvarıyorum diyor Pavlus 10. bölüm 1. ayette. Pavlus'un onları düzeltmek için sert bir mektup yazdığını hatırlıyorsunuz. Azınlık onu şiddetle eleştirmişti ve Pavlus büyük şeyler yazıyor ama aramızdayken bir hiç diyorlardı. Pavlus onlara Mesih'teki alçak gönüllülük ve yumuşaklıkla yalvarıyor. Pavlus Korintos'a bir çadır yapımcısı olarak gelmişti. Kimseye yük olmuyordu ve olmak da istemiyordu. Bütün gün pazar yerinde çalışıyordu ki Pavlus bir elçi, bir aydın, bir okumuş tanrı bilimci olmasına rağmen terliyor ve elleri kirleniyordu. Orada çalışıyor ve gelip geçen kalabalıkla konuşuyordu. Çünkü Korintoslular onun hakkında o bir elçi değil, ona bir bakın, o bir çadırcı, o sıradan biri diyorlardı. Dostlarım, evet, sıradan bir insandı ama aynı zamanda bir elçiydi, bir haberciydi. Pavlus herkese benziyordu. Hatta bazı insanlar onu küçük görebilirlerdi çünkü elleriyle çalışıyordu. Bu yüzden ben Pavlus Mesih'teki alçak gönüllülük ve yumuşaklıkla size rica ediyorum, yalvarıyorum dediğinde kendisinin Rab dünyadayken olduğu gibi olduğunu söylüyor. Sizinle birlikteyken ürkek olan ben diyor. Bakıldığında özel birine benzemiyordu. Önemli biri değildi, çadır yapan sıradan biriydi. Bu nedenle Korintoslular aramızda iken ürkek ama bize yazdığında cesur ve otoriteyle yazıyor. Kim olduğunu sanıyor diyebiliyorlardı. Pavlus, Mesih'in alçak gönüllülüğü ve yumuşaklığıyla yazıyor. Rabbimiz kendini savunmak için sesini yükseltmedi. Rabbimiz kişisel görünüş bakımından çarpıcı değildi ve ressamların çizdiği gibi çok farklı bir görünüşü yoktu. Başının üzerinde bir ışıkla gezmiyordu. Alçak gönüllü ve yumuşak başlıydı ve onun izleyicilerinin özelliği de bu olmalıdır. Bu imanlıların birbirlerini tanıyacakları rozet olmalıdır. Alçak gönüllülük, sevgi ve yumuşak huyluluk. Bu yüzden Pavlus onlara yazıp görünüşe aldanmayın diyor. Pavlus bir elçinin otoritesine sahipti. Pavlus'un ilahi bir misyonu vardı. Otoriteyle konuşuyordu. Doğaüstü gücün bilincindeydi ve doğaüstü gücü kullanıyordu. Pavlus onlara kendisini doğaüstü gücünü kullanmaya mecbur etmemeleri için yalvarıyor. Pavlus yine yanlarına yumuşak huyluluk ve alçak gönüllülük ile gitmek istiyor. Kendisini sadece bedende düşünmemelerini rica ediyor. Günümüzde müjdecinin bir hizmetkarının Rab İsa Mesih'in bir hizmetkarı olduğunu kanıtlamak için bir cübbe giymesi ya da özel bir yaka takması gerektiğini düşünmüyorum. Bunu yaşamı ve Tanrı sözünü vaaz etmesiyle kanıtlayabileceğine inanıyorum. Korintos'takiler arasında olan yatkınlığı bugün de hala görüyoruz. Tanrı sözünü öğreten kişiyi alçaltmak istiyorlar. Şeytan bu konuda çok zekidir, çok kurnazdır. Şu anda şeytan Tanrı sözüne saldırıyor gözükmüyor. Birçok insan Tanrı sözüyle gerçekten ilgileniyor. Bu yüzden şeytan ne yapıyor? Tanrı sözünü bildiren Tanrı adamının saygınlığına saldırıyor. Böyle içeriye giriyor. Adamın itibarını sarsıyor. Aynı şey Pavlus'un da başına gelmişti. Vaizin Tanrı sözünü bildirdiği bir kilise biliyorum. Orada ondan hiç hoşlanmayan bazı kilise üyeleri vardı ve kiliseden ayrıldığında adamı çarmıha germeye çalıştılar. Buna karşı size Tanrı sözüne inandıklarını söylerlerdi ve hepsi de koltuklarının altında kocaman kutsal kitaplar taşıyorlardı. Tanrı sözüne gerçekten inanmıyorlar. Hatta Tanrı sözünde neyin yazılı olduğunu bilmiyorlar. Bir vaiz Tanrı sözünü bildirip böylesi bir grubun arzularını yerine getirmediğinde başının dertte olduğuna inanabilirsiniz. Bu şeytanın yöntemidir kardeşim. Yanınıza geldiğim zaman diyor Pavlus, bizi doğal benliğe göre yaşayanlardan sayan bazılarına karşı takınmak niyetinde olduğum sert tavrı aynı cesaretle size karşı takınmaya zorlamayın beni. Pavlus onlara çadır yaptığı, elleri kirlendiği ve çalışırken terlediği için kendisini doğal benliğe göre yaşayan biri olarak görmemeleri gerektiğini söylüyor. Kendisini böyle değerlendirmişlerdi. Bedende yaşıyorsak da bedene dayanarak savaşmıyoruz diyor Pavlus 3. ayette 10. bölümün. Doğal benlik için kullanılan Yunanca sözcük sarkstır ve 3 değişik şekilde kullanılabilir. Bedenden, sahip olduğumuz fiziksel bedenden, kemiklerimizin üzerindeki etten söz edebilir. Psikolojik zayıflıktan söz edebilir. Sizin ve benim sahip olduğumuz yoz doğadan, o düşmüş doğadan, bencil doğadan söz edebilir. Ruhsal anlamı budur. Yani bu sözcük fiziksel, psikolojik ve ruhsal anlamlarda kullanılabilir. Pavlus, doğal benlik sözcüğünü her 3 anlamda da kullanır ama en çok eski, ademsel, düşmüş doğa anlamında kullanır. İçimde, yani doğal benliğimde iyi bir şey bulunmadığını biliyorum diyor Romalılar 7. bölüm 18'de. Yoz doğadan, yoz benlikten söz ediyor. Doğal benliği ruhsal bir anlamda kullanıyor. Bedende yaşıyorsak da bedene dayanarak savaşmıyoruz dediğinde beden sözcüğünü ruhsal anlamda kullanıyor. Pavlus bedende zayıflıkta yaşadığını söylüyor. Pavlus'un Korintos'a bedenin enerjisinde gittiğini sanmıyorum. Savaş ruhsal bir savaştır. Efesoslulara mektubunda çünkü savaşımız diyor insanlara karşı değil. Bu karanlık dünyanın güçlerine kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşıdır. Efesoslular 6 ayet 12. Pavlus doğalın ilkelerine bağımlı sıradan biri gibi gelmemişti. Pavlus Korintos'a insansal çaba ve enerjinin reklam ve organizasyon yöntemleriyle gitmemişti. Bunun anlamı bunların da yeri olmadığı değildir. Sadece Pavlus'un bunları kullanmadığını söylüyorum. Aktarmalar yapan, sorular soran ve çok güzel konuşma yeteneği olan büyük kişiliklerden biri değildi Pavlus. Anti Nero ya da bir anti Sezar kampanyasıyla gelmemişti. Korintos'a şehri temizlemek için de gelmemişti. Hristiyanların bir kampanya yapma davetiyle de gelmemişti Pavlus. Hayır, Pavlus 1. Korintoslular 2. bölüm 2. ayette aranızdayken İsa Mesih'ten ve onun çarmıha gerilmiş olmasından başka bir şey bilmemeye kararlıydım diyor. Pavlus savaş alanının hepsini görebiliyordu. Kazanılacak cennet ve uzak durulacak cehennem vardı. Ruhsal bir savaştaydı ve bu ruhsal savaş içinde ruhsal silahlar gerekiyordu. Çünkü savaşımızın silahları dünyasal silahlar değil, kaleleri yıkan tanrısal güce sahip silahlardır diyor Pavlus 2. Korintoslar 10. bölüm 4. ayette. Bu bir parantez ve Pavlus bu ayette silahları saymıyor bile. Ruhsal savaş, ruhsal bir düşmanımız olduğu demektir ve ruhsal düşman için ruhsal silahlar gerekir. Bunlar etkin silahlardır. Günümüzde ihtiyacımız olan ruhsal silahların neler olduğunu söyleyebilir misiniz? İlk silahımız Tanrı'nın sözüdür, yani kutsal kitaptır. Tanrı sözüne güvenimiz olması gerekir. Tanrı sözü ruhun kılıcıdır. Pavlus felsefe ve dinin kalesi olan Korintos'a Tanrı sözünün silahıyla gelebiliyordu. Kullandığı silah aynen buydu. Pavlus Efesoslularda şöyle yazıyor. Kurtuluş mihverini ve Tanrı sözü olan ruhun kılıcını alın. Efesoslular 6. bölüm 17. ayettir. Pavlus bu güvenilir kılıcı çekip ona güvendi. Çünkü ben müjdeden yani İncil'den utanmıyorum diyor. Müjde, İncil önce Yahudilerin sonra da Yahudi olmayanların olmak üzere iman eden herkesin kurtuluşu için Tanrı'nın gücüdür dedi. Demek ki İncil Tanrı gücüdür ve kurtuluş getiriyor. Bizlerin de Tanrı sözüne güvene ihtiyacımız vardır. Kutsal kitabın sözel esinine sağlam bir güven duymamız gerekir. Bu sadece bir inanç bildirgesinden daha fazla bir şey olmalıdır. Kutsal kitabın sözel esinine inandığını söyleyen bir vaizi dinlemiştim. Biraz şiir, bazı hoş klişeler ve bazı nükteli sözler aktarırdı ama Tanrı sözünü bildirmedi. Bence bu Tanrı sözüne güven, Tanrı sözünü bir silah olarak kullanmak değildir. Teoloji yani Tanrı bilim bakımından muhafazakarım. Tanrı sözünün esinine inanırım ki bu tekvin kitabını ve özellikle de yaratılış anlatımını kapsıyor. Cehenneme inanıyorum, hatta kutsal kitaba baştan sona kadar inanıyorum. Kutsal kitap tamamen %100 Tanrı'nın sözüdür, buna inanıyorum. O yani kutsal kitap, kutsal ruhun kılıcıdır dostum. Silahlarımızdan biridir kutsal kitap. Kutsal kitap Tanrı'nın diri ve kalıcı sözüdür. İşte buna inanıyorum. Tanrı sözü diyor ki kutsal kitap tümü Tanrı'nın esinidir. Tanrı'dan gelmiştir. İnsanın yaşamını düzeltmeye, gerçeği öğretmeye, insanın vicdanını eleştirmeye ve insanı yetkin kılmaya yarar bu Tanrı sözü. Evet, kutsal kitap Tanrı'nın sözüdür. İkinci silah kutsal ruhun varlığıdır. Paulus kendi insansal zayıflığını kabul etti. Kutsal ruh tarafından mühürlenmiş olduğunu ve kutsal ruh tarafından güçlendirilmiş olduğunu biliyordu. Savaşımızın bir başka silahı da duadır. Demek Tanrı sözü, kutsal ruh ve dua. Korintoslulara yazılan mektupların her ikisinde de dua hakkında çok az şey yazılı olduğu doğrudur. Ancak Paulus'un duaya inandığı kesindir. Efesoslular kitabında bunu saldırı silahlarından biri olarak saymıştır. Her türlü dua ve yalvarışla her zaman ruhun denetiminde dua edin diyor. Bu amaçla tüm kutsallar için yalvarışta bulunarak tam bir adanmışla uyanık durun. Efesoslular 6. bölüm 18. ayet. Şimdi 2. Korintoslardan okumaya devam edeyim. 10. bölüm 5. ayette şöyle okuyoruz. Safsatalara ve Tanrı bilgisine karşı diklenen her engeli yıkıyoruz. Her düşünceyi tutsak edip Mesih'e bağımlı kılıyoruz. Kardeşim, bu ruhsal savaşta savaşçılar başarılıdır. Bunu söylediğimde zaferli olduklarını söylemek istemiyorum. Zaferi Tanrı kazanır. Bizler başarılı olduğumuzda bütün yücelik ona gider. Bizi her zaman Mesih'in zafer alayında yürüten Tanrı'ya şükürler olsun. Nasıl? Onu tanımanın hoş kokusunu her yerde aracılığımızla yayan. Herkesi Mesih'e kazanamayacağız ama Tanrı sözünü bildirebiliriz kardeşim. Günümüzde tanıklık için kapıların açık olduğundan dolayı Tanrı'ya şükürler olsun. Zaferli değiliz ama başarılı olabiliriz. Paulus 6 ve 7. ayetlerde şöyle yazıyor. Mesih'e tümüyle bağımlı olduğunuz zaman ona bağımlı olmayan her eylemi cezalandırmaya hazır olacağız. Gözünüzün önündekine bakın. Bir kimse Mesih'e ait olduğuna güveniyorsa yine düşünsün ki kendisi kadar biz de Mesih'e aitiz. Paulus muhaliflerinden söz ederken biz de herkes kadar Mesih'e aitiz diyor. Sizi yıkmak için değil, geliştirmek için Rabbim bize verdiği yetkiyle biraz fazla övünsem de utanmam diyor 8. ayette. Paulus bir elçinin otoritesine sahiptir. Bu otorite onları yıkmak için değil, geliştirmek, imanda bina etmek içindir. Mektuplarımla sizi korkutmaya çalışıyormuşum gibi görünmek istemiyorum. Çünkü bazıları mektupları ağır ve etkilidir ama kişisel varlığı etkisiz ve konuşma yeteneği sıfır diyormuş. Paulus mektuplarının cesur ve korkutucu olup da kendisinin onların arasında zayıf olmasını istemiyor. Bence bu bize Paulus'un çekici biri olmadığını gösteriyor. İnsanlar Paulus'u dinlediklerinde Paulus'un onlara kendi fiziksel kuvveti, güzel konuşma yeteneği ya da kişisel çekiciliğiyle müjdeyi bildirmediği kesindi. Bence zayıf görünüşlü biriydi Paulus. Hakimler zamanındaki Samson gibi kuvvetinin kendi içinde olmadığı, Tanrı'nın ruhundan geldiği açıkça belliydi. Böyle diyenler şunu bilsin ki diyor Paulus, sizden uzakken mektuplarımızda ne diyorsak aranızdayken de öyle davranıyoruz. Kendi kendilerini tavsiye eden bazılarıyla kendimizi bir tutmaya ya da karşılaştırmaya elbette cesaret edemeyiz. Onlar kendilerini kendileriyle ölçüp karşılaştırmakla akılsızlık ediyorlar. Paulus burada onlarla biraz alay ediyor. Birçok kişi kendilerini birbirleriyle kıyaslar ki, kiliselerimizdeki yani inanlılar topluluğundaki birçok kişinin kendilerini varmaları gereken yere ermiş sanmalarının nedeni de budur. Kendilerini iyi, üstün, ruhsal Hristiyanlar olarak düşünürler. Çünkü kendilerini gruplarındaki diğer Hristiyanlarla kıyaslamaktadırlar. Ancak kullanmamız gereken ölçüt bu değildir dostum. Bu zamanımızın trajedilerinden biridir. İnsan kilisede soğuk olabilir, kendisi de soğuklaşabilir ve bunun farkında olmayabilir. Çünkü kendisini etrafındaki soğuk Hristiyanlarla kıyaslamaktadır. Hepimizin bizi teşvik edecek gerçek anlamda Hristiyanların yani Mesih inanlılarının etrafında olmaya ihtiyacımız vardır. Küçük bir grupta ya da bir kilisede olup da kendilerini çok iyi hisseden birçok insan vardır. Çünkü diğerleri de kendilerinin aynıdır. Ama biz haddimizi aşarak fazla övünmeyiz. Övünmemiz Tanrı'nın bizim için belirlediği ve sizlere kadar da uzanan alanın sınırlar içinde kalır diyor Paulus 13. ayette. Korintoslu inanlıların şikayeti Paulus'un onları ziyarete gelmemesiydi. Başkalarıyla vakit geçirdiğini ama onları görmek için Korintos'a gelmediğini söylüyorlardı. Vaktinin kendilerini ziyarete gelerek geçirmediği için vaizlerini eleştiren birçok kişi vardır. Onun kendilerine çok zaman ayırmasını isterler. Vaiz insanları okşayıp şımartarak vakit geçirdiğinde Rabbin vaktini harcıyor. Zamanını yardımına çok ihtiyacı olanlarla geçirmesi gerekir. Ayrıca Tanrı sözünde vakit geçirmesi gerekir. Etkinlik alanımız size kadar uzanmamış olsaydı, sizinle ilgilenmekle kendi sınırlarımızın dışına çıkmış sayılabilirdik. Oysa Mesih'in müjdesini size kadar ilk ulaştıran biz olduk. Başkalarının emekleriyle övünerek de haddimizi aşmayız. Umudumuz odur ki sizin imanınız büyüdükçe aranızdaki etkinlik alanımız alabildiğince genişleyecek. Böylelikle müjdeyi sizlerden daha ötelere yayabileceğiz. Çünkü başkasının etkinlik alanında başarılmış işlerle övünmek istemiyoruz. Bu da 2. Korintoslar 10. bölüm 14 ile 16. ayetler arasıydı. Paulus onlara önce kendilerine geldiğini söylüyor. Onlara müjdeyi ilk götüren Paulus'tu ve bunu yaymak için uzun bir yolculuk yapmıştı. Yönteminin oraya gelip bir kilisenin vaizi olmak olmadığını söylüyor. Bir iyi haberi yayan müjdeci olmaya çağrılmıştı. Bir işi başlattıktan sonra yoluna devam ederdi Paulus. Her zaman ön safhalara geçerdi. Hiçbir zaman başka birinin koyduğu temel üzerine bina etmemiştir. Övünen Rab ile övünsün. Kabule değer kişi kendi kendini tavsiye eden değil, Rabbin tavsiye ettiği kişidir diyor Paulus. 2. Korintoslar 10. bölüm 17 ve 18. ayetlerde. Rabbin önünde onun bizi övmesi için duruyoruz. Bu aslında bize bir uyarıdır. Birisinin Rab'den gelen çağrısının ne olduğunu öğrenmeden onu eleştirmeyin. Birisi kişisel ziyaretler konusunda yetenekli olabilir ama bir diğeri kürsüde öğretme yeteneğine sahip olabilir. Kürsüde armağanlı bir adamınız varsa onu eleştirmeyin. Ona mesajlarını hazırlamak için gerekli zamanı tanıyın. Aynı zamanda onun için dua edin. Eğer bunu yapıyorsa o zaman sizi ziyaretle vakit geçiremez. Başka birisi harika bir vaiz olmayabilir ama harika organizasyon yetenekleri olabilir. Bu da onun armağanlarıdır. Karşınızdaki kişinin armağanının ne olduğunu öğrenin ve onun armağanını kullanmasına yardımcı olun. Onun yapmasını düşündüğünüz her şeyi yapmıyorsa oturup onu yargılamayın dostum. Paulus, Korintoslu inanlılara Tanrı'nın kendisini yapması için çağırmış olduğu işi yaptığını söylüyor. Bir müjdeci olmak üzere çağrılmıştı ve bunu da yapmaktadır. Tanrı Pavlus'u bir elçi, bir haberci olarak çağırmıştı, müjdeyi bütün uluslara götürecekti ve Pavlus kendisine verilen bu görevi hiç aksatmadan sadık bir şekilde yapıyor. Yani Pavlus çağrısına sadık olan birisiydi. Şimdi 2. Korintoslara mektup 11. bölüme geldik konu. Pavlus'un elçiliğinin savunması. Pavlus bu bölümde çok özel ve kişisel noktalara değinmektedir. Pavlus bu insanlardan bazılarına diri Mesih'e katıldıklarını hatırlatmakta ve onlara olan derin ilgisini dile getirmektedir. Bu mektubun mesajının bana yararlı olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Bu mektubu çalışırken, incelerken epey zaman geçirmişimdir ve yüreğime hitap eden gerçek bir mesajı olduğunu söyleyebilirim. Korintoslara mektubun bu son kısmı, elçi Pavlus'un çağrısı ile ilgilidir. 10. bölümde Pavlus'un elçiliğinin onayını gördük. Şimdi Pavlus'un elçiliğinin bir savunusu olan çok kişisel bir kısma geldik. 1 ve 2. ayetlerde, umarım diyor Pavlus, yapacağım küçük bir akılsızlığı hoş görürsünüz. Ne olur beni hoş görün. Sizler için tanrısal bir kıskançlık duyuyorum çünkü sizleri el değmemiş bir kız gibi tek bir ere Mesih'e sunmak üzere nişanladım. Pavlus Korintos'a gelmiştir. Müjdeyi bildirmiştir. Kilise, Pavlus'un bu insanları, bu inanlıları Mesih'e nişanladığı için var olmuştur. Ne var ki diyor 3. ayette, yılanın Havva'yı kurnazlığıyla aldatması gibi, düşüncelerinizin Mesih'e olan içten ve pak adanmışlıktan saptırılmasından korkuyorum. Değerli dostum, Tanrı'nın sözünü bildirmekte daha çok sadeliğe ihtiyaç olduğu konusunu yeterince vurgulayamam. Tanrı'nın sözünü anlamak ve onu sade bir şekilde aktarmak.